O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu celilelilerin bütün öbür celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Bir çocuk sokaktan evine geliyor. Ağlayarak geliyor. Annem, annem. Abi beni yumrukla vurdu. Babama söyle, abiye cezasını versin. Bir öğrenci sınıfta kaldı. Okul müdürüne gidip şikayet ediyor. Öğretmenim hakkımı yedi. Sınavda her şey bildiğim halde bana çok kötü puan verdi. Arkadaşlarımın hepsi benden daha iyi puan aldı. Öğretmeni işten çıkarmalısınız, diyor. Bir cemaat üyesi pederine telefon ediyor. Şu kardeş günah işledi, diyor. Şöyle konuştu, böyle söyledi. Bana da, aslında bütün cemaatimize de küfretti. Onu aforoz etmelisiniz, cemaatin çıkarmalısınız, diyor. Bu örneklerin özelliği, ortak özelliği acaba nedir? İnsan birçok defa bir başkasının yargılanmasını istiyor. Otoritesi olana geliyor, şikayet ediyor. Suçlu biri vardır. Görmüyor musunuz onu? Cezalandırılmalı, diyor. Böyle şikayetçi belki gerçekten haklıdır. Ve ceza yoluyla hakkını arıyor. Ve herkes bunu anlıyor. Bu doğal bir şey. Bu dünyada normal bir şey. Suç varsa cezalanması da lazım. Bu dünya öyle çalışıyor. Fakat annesine gelen bu çocuk, eğer bir kovayla suyu getirip uyuyan abisinin özürüne boşalttığını söylemezse, yumruk bundan dolayı yediğini söylemezse, acaba ne kadar haklı? Ya da öğretmeniyle şikayetçi olan, eğer sınavda kopya çektiğini itiraf etmezse, ama öğretmen bunu gördü. Ya da iman kardeşinin yaptıklarını anlatan, şikayetçi olan, eğer kendi tutumlarını araştırıp eleştirmeye razı olmazsa, acaba ne kadar haklıdır? O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa'nın otoritesi vardı. Büyük bir hoca ve peygamber olarak tanınıyor. Hatta binlerce yıllar beklenen Mesih olup olmadığı insanların arasında tartışılıyor. Allah'ın oğlu olarak kendisini tanıtıyor İsa. Yani İsa'nın şimdi bu olay yorumlaması heyecanla beklenir. İsa acaba ne diyecek? Yahudilerin nefret ettikleri, kendisinden nefret ettikleri bu Pontius Pilatus. O iskalcı Roma imparatorunun temsilcisidir. Vaali Pontius Pilatus. Şimdi böyle şeyler yaptı. İsa tarafından acaba yargılanacak mı? Yahudilerle Romalıların arasındaki çelişkiye İsa'nın sözü şimdi alınabilir mi? Bu hassas siyasi bir konuyla İsa'nın önüne geliyorlar. Acaba hangi tarafı tutar İsa? Kimin yanında oturuyor? Kimi yargılanıyor? Hatta Pilatus'un suçu o kadar ağır, o kadar belli ki İsa'nın şimdi öfkesini göstermesi gerekir. Mutlaka cehennem ateşine kadar Pilatus'a lanet okur. Yahudiler herhalde öyle bekliyorlar. Peki İsa'nın cevabı nedir? Pilatus hakkında hiçbir şey söylemiyor. Tek söz bile söylemiyor. Neden böyle? İsa Pilatus'un yaptıklarını kabul ediyor mu? Hayır. Başka bir yerden bunu net biliyoruz. Hayır. Pilatus'un yaptığı doğru bir şey değildi. Ama Pilatus'un yargılanması başka bir zaman olacak. Adillik yerine getirilecek. İsa'nın görevi zaten budur. Ama İsa ne diyor? Pilatus hakkında konuşmaya başlamazsa ne der İsa? Kendisine gelenlere, bu şikayetçilere, onların kendileri hakkında konuşmaya başlıyor. Ama onların suçları neydi ki İsa böyle yapıyor? Onlar Pilatus'la hiçbir şey yapmadılar. Onlar sadece olaydan haber aldılar, duyduklarını İsa'ya ilettiler. Suçları nedir? Onları masum insanlar, değil mi? Ya da belki Pilatus'un kurbanlarını düşünüyorlar. Belki onları savunmak istiyorlar. Merak ediyorlar, böyle bir bela onların üzerlerine neden düştü? Ne yapmışlar ki böyle bir ölümü hak ettiler? Ama İsa tapınakta öldürülmüş insanların haklarına da şimdi savunmaya başlamıyor. Başka bir şekilde bunu da halledecek. Adillik yerine getirecek. Adilliği yerine getirecek. Ama şimdi İsa sadece ve sadece kendisine gelenlerle konuşuyor. Ve onlar hakkında konuşuyor. İsa'ya gelen bu insanlar kime geldiklerini tam anlamıyorlar. Onlar Allah'ın önüne gelmişler. Bütün dünyanın yargıcının önüne gelmişler. Ve böyle bir durumdayken, bu yargıcın önündeyken başka insanların suçlarını göstermek istiyorlar. Belki de bu öbürlerinin suçsuzluğunu savunmak istiyorlar. Fakat bu yargıcın önünde ilk olarak herkesin kendi yaptıklarına ve sadece kendi yaptıklarına bakması lazım. Kendi ihmallarını görmesi lazım. Elçi Paulus Romalılara şöyle yazıyor. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. İsa aynısını söylüyor. Tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Adil yargıcın önünde her insan suçludur. Her insan sadece ve sadece mahvolmasını hak ediyor. Kendisini savunamıyor. Paulus yine Romalılara, herkes günah işledi ve Allah'ın yüceliğinden yoksun kaldı diye yazıyor. Herkes yani, herkes günah işledi. Elçi Yuhanna da, günah işleyen günahın kölesidir. İsa'nın bu sözlerini bize iletiyor. Günah işleyen günahın kölesidir. Ve Romalılar mektubundan okumaya devam etsek. Günahın ücreti ölümdür. Günahın ücreti ölümdür. Herkes günah işlediyse biz de günah işledik. Günahın ücreti ölüm ise bizim de hak ettiğimiz ücret budur. İsa'nın cevabı çok nettir. Tövbe etmezseniz hepiniz mahvolacaksınız. Yani İsa bu şikayetçilere sanki şöyle söylüyor. Siz niçin bana geliyorsunuz? Neden kardeşinizin yargılanmasını istiyorsunuz? Onun mahvolmasını mı istiyorsunuz? Siz kendiniz mahvedeceksiniz. Başka hakkınız yok ki. Çabuk tövbe edin. Belki zamanınız var daha. Belki zamanınız daha var. Hemen kötü yollarınızdan dönün ki daha kurtulabilirsiniz. İsa sadece bu şikayetçi edilenler hakkında konuşmuyor. Şikayetçi olan, kendini suçsuz göstermeye çalışanlar hakkında da konuşuyor. İsa sadece bazıları değil, bütün insanları tövbeye çağırıyor. Ve iman etmeye çağırıyor. Çünkü bu tövbenin doğru sonucu şudur. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Allah'ın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Paulus Romalılara onların günahkar olduklarını anlattıktan sonra, hemen sonra bunu diyor. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, yani sizler, siz günahkarlar, siz ölümü hak edenler, siz İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Allah'ın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırsınız. ve insanların günahları hakkında çok şeyler yazan elçi Yuhanna mektubunda şu sözlerini de yazıyor. Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yani İsa, günahkar insanları bir yargıcın önüne değil, bir bağışlayan kralın önüne eşlik etmek istiyor. İsa'nın isteği her zaman öyle. Senin suçun ne olursa olsun, İsa senin kurtulmanı istiyor. Senin günahın ne kadar derin olursa olsun, İsa senin tövbe etmeni, günahların bağışlanmasına iman etmeni bekliyor. Sana bütün bunları armağan olarak vermek istiyor. Pilatus'a da öyle istedi. Ve bu şikayetçilere öyle istedi. Ama şimdi bu olayda, bu durumda İsa'ya gelenlerin başka bir endişe de vardır. Bu Pilatus'un elinde ölenler, belki onların kardeşleri, onların akrabaları, tanıdıkları insanlardan bazıları. Şimdi merak ediyorlar. Acaba kendi günahlarının cezasını mı çektiler bu insanlar? Bu kardeşlerin bazı belki gizli, büyük, ağır günahları mı vardı ki böyle ölümle öldüler? Ki böyle ceza çekmek zorundaydılar. Sanırım bunun gibi düşüncelerini tanıyoruz biz. Mesela savaş haberleri duyduğumuzda, depremde ya da tufanda ölenlerin büyük sayılarını haberlerden izlediğimizde. Ya da günün birinde tanıdığımız biri belki bir trafik kazasında hayatını kaybettiği zaman, Allah korusun bunlardan. Böyle durumlarda biz de aynı soruları soruyoruz, değil mi? Bunlar neden öldü? Yaptıkları neydi ki böyle ölümle öldüler? Yaptıkları neydi ki onların gitme zamanı şimdi oldu? İsa da bu endişeyi tanıyor. Kendisine gelenlere şöyle soruyor. Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu mu? Daha suçlu mu? Anlamadığımız bu felaketler, savaşlar, trafik kazalar, bütün kazalar neden oluyor? İnsanların günahlarından dolayı mı oluyor? Aslında evet. Doğru cevap şudur. Bütün bunları insanların günahlarından ötürü oluyor. Bu dünyadaki bütün kötülük insanın suçundan dolayı vardır. Suçsuz bir ölüm aslında yoktur. Çünkü suçsuz bir insan yoktur. İsa Mesih hariç. Hepimis sutslu isek. Hepimis ölümü hak ettik. Yani gerçekten herhangi bir insan ölürse hakla öldü. Allah haksızlıkla onun ölmesine razı olmadı. Ama diğer bir soru sormalıyız. Böyle ölenler öbürlerden daha mı günahlı? Onların suçu daha büyük müydü ki öldüler? Hayır. Size hayır diyorum. Öbürlerden daha günahlı değiller. Bu cevapla İsa kendisine kulak verenlerde başka bir soruyu uyandırmak istiyor. Bizim de yüreğimizde başka bir soruyu yaratmak istiyor. Yani bütün bunları gördüğüm zaman, böyle belalar, felaketler, kazalar gördüğüm zaman benim kendi kendime şunu sormam lazım. Ya ben, acaba ben ne için hala yaşıyorum? Ben henüz ölmedim. Ben diğerler gibi günahlıyım. Ya ben, acaba ben neden ölmedim? Ben diğerler gibi, öbürler gibi ölümü hak ettim. Ben ne için henüz ölmedim? Benim ne özelliğim var ki Allah beni koruyor? Benim ne hakkım var ki Allah benim yaşamama daha izin veriyor? Kardeşim, senin öyle özelliğin yoktur. Benim öyle özelliğim yoktur. Hiçbir insan yaşamını hak etmedi. Bugün yataktan kalkmamızı da hak etmedik. Hayat her gün, her saat, her saniye Allah'ın armağanıdır. Sevgisinden dolayı bize veriyor. Bu bir lütuftur. Ölüm hakkımızdır. Yaşam armağandır. Ve bu yüzden bunu bilen insan, imanlı bir insan, her sabah yeni gün için Allah'a şükrediyor. Her akşam duasında geçen gün için teşekkür ediyor. İsa Mesih'in aracılığıyla günahlarının bağışlanmasını da dua ediyor. Her gün günah işledik çünkü. Her gün onun lütfuna, onun affına muhtacız. İmanlı bir insan hem sevinçlerini hem de dertlerini, iyi günlerini de kötü günlerini de Rabbin elinden kabul eder. Ve kendisine verilen bu günleri mümkün olduğu kadar iyi kullanmak istiyor. Biz bugün hala yaşıyoruz. Demek ki bugünü iyi ve doğru kullanalım. İyi ve doğru yaşayalım. Demek ki kendi kurtuluşumuz için tövbe etmemizi ertelemeyelim. Yarın geç olabilir. Bugün yaşıyoruz, yarınkini bilemiyoruz. Ama sadece kendi kurtuluşumuz söz konusu değil. Öbürlerinki de önemlidir. Yani kardeşinin kurtuluşu için onu yargıcın önüne değil, merhametle bağışlayan İsa Mesih'in önüne eşlik etmek istiyorsun, değil mi? Belki onun suçları seninkinden büyük. Belki ondan hakla sikayetsesin. Ama onun mahvolmasını mı istiyorsun? Mı yoksa onun kurtulusunu mu istiyorsun? Rab seni kurtardıysa, kardeşinin mahvolmasını mı istiyorsun? Onun yargılanmasını mı istiyorsun? Yok. Öyle bir isteğin varsa bu ağır bir günahtır. Sen kurtulduysan, kardeşinin de kurtulmasını istiyorsun. Bunun için senin şikayetçi bir kardeşin varsa, onunla mümkün olduğu kadar kısa zamanda anlaş. Onun günahını bağışla. Onun buna ihtiyacı vardır. Senin buna ihtiyacın vardır. Bunu hatırlamamız için, yani bu konuda kendilerimizi sınamak için, bildiğiniz gibi her ayinde Rabbin sofrası kutlanmadan önce bir soru soruluyor. Ya da bu sorulardan birisi şudur. Sana karşı suçlu olanları candan affetmek istiyor musun? Sana karşı suçlu olanları candan affetmek istiyor musun? İsa'nın kendisi, Matta kitabının 5. bölümünden bunu okuyabiliriz. O, tapınağa gelen Yahudilere aynısını söyledi. Sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada sunağın önünde bırak. Git, önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken, yani daha yaşamdayken, çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıçta gardiyana teslim edebilir, sonunda da hapse atılabilirsin. Bu gayet önemli bir konu, değil mi? Bu kurtuluşumuzla ilgili bir konu. Bunun için her hafta bu soruyu soruyoruz. Bunu yeterince ciddiye almalıyız. Son olarak, Pilatus'un yaptığı işi, onun en kötü şey acaba neydi? Pilatus Yahudilerden bazılarını öldürtmüştü. Tapınağın içinde bunu yaptırmıştı. En kötüsü neydi? Bu Yahudiler neden böyle öfkelendiler Pilatus'un yaptıklarına? Yahudilerin inancına ve Musa'nın yasasına göre, kutsal kelama göre, İnsanın yaşamı onun canı, onun kanındaydı. Aynen hayvanın yaşamı bu hayvanın kanındaydı. Bunun için kan yemek yasak idi. Eski antlaşmada bu sert bir yasak vardır. Hiç kimse hiçbir kan yemesin. Sadece kansız et yiyebilirlerdi. Bu kan için özel bir kullanış vardı. Tek kullanış vardı. Kanın tek kullanışı sunaktaydı. Kurban kanı sunağa getirildi. Allah'ın önüne getirildi. Me kynahlaren baaslanmasse pukkan arajeleila oldu. Kurban kane arajeleila oldu. Leviler kitabının on yedinci bölümünden okuyoruz. Canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır. Şimdi bu celileliler, onlar Allah'ın önüne tapınağa, sunağa gelmişlerdi. Bir kurban getirmişlerdi. Onu kestiler. Onun kanını sunağa götürdüler. Günahlarından kurtulmaları için. Ama tam o durumda ne oldu? Pilatus onları öldürttü. Onların kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattı. Bu kanların karıştırılması burada aslında en kötü şey oldu. Acaba ne demek bu? Şimdi bu celililerin yaşamları hayvanların yaşamlarıyla mı karıştı? Yaşam kanda çünkü. Bu insanlar diriliş gününde dirilince acaba durumları ne olacak? Belki böyle sorular var insanların kafalarında. Böyle haksızlık yaptı Pilatus. Öldürmek zorunda ise başka bir yerde yapsaydı. Başka bir yerde, başka bir şekilde yapsaydı. Ama böyle yaptı. İnanılmaz büyük bir suç. Hiç kimse bunu anlayamadı. Ve İsa adillik yerine getirecek. İsa'nın yaptığı en iyi şey adillığın yerine getirilmesidir. İsa da bunu nasıl yapıyor? Ya da nasıl yaptı artık? İsa kendi canını, kendi kanını verdi. Onun yaptığı en iyi şey kendi kanını vermesiydi. Bizi günahtan bağışlatmak için kutsal ve suçsuz olan İsa. Ölümü hak etmeyen tek kişi olan İsa. Çarmıhta canını verdi. Kendisine haksızlık edenleri yargılamak istemedi. Tersine onlar için, düşmanları için dua etti. Sadece kardeşleri için değil, düşmanları için de dua etti. Bütün insanların günahlarını bağışlatmak için yaşamını verdi. Evet, kan yaşam karşılığı olarak günah bağışlatır. İsa'nın kanı da öyle. İsa'nın kanı bu asıl bağışlanma nedenidir. İsa'nın Golgota'da dökülen kanı, biliyor musun? Bugün de Rabbin sofrasında bize dökülür. Mesih'in kanında ebedi yaşam vardır. Ve o kendi kanının seninkiyle karıştırmasına razı oluyor. Hatta bunu istiyor, bunu bekliyor. Kendi kanını sana vermek istiyor. Senin kanına katmak istiyor. Öyle ki onun yaşamı senin olsun. Öyle ki onun ebedi yaşamdan sen pay alabilesin. Öyle ki o kendi yaşamını sana armağan edebilsin. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Demek ki senin bütün günahlarının bağışlanması
bugün de buradadır.
Senin eksik tövbenin de aklanması buradadır. Seninle kardeşinin arasındaki şikayetleri, haksızlıkları barıştıran ilaç.
Evet, o da buradadır.
Senin ölümden kurtuluşun ve ebedi yaşamın buradadır. Bunu hak etmedin. İsa bunu hak etti ve sana veriyor. Amin.